Ayrım 33.
Sayfa 389. Haklısınız, yarın geleceğim, birlikte gideriz. Burada bir şikayetiniz oldu mu? Hayır, ne şikayetim olacak? Şeyh Hazretleri bizi hiçbir şeyden eksik bırakmadı Allah'a şükür. Lakin insanın evi gibisi yok. Bir emriniz var mı bana? Yok dedi annesi. Ne emrim olacak? İşlerini hallet de artık evimize gidelim. Sen de kışla köşelerinde sürünmekten kurtul. İnsanın evi gibi yoktur oğlum. Evinden ırak düşen belaya yakın düşer. Bunu aklından çıkarma. Dilara Hanım konusundaki bu gizli ihtar, ana oğlun bu konuda konuşabileceklerinin sınırıydı. Bundan daha öteye ne annesi geçebilir ne Ragıp Bey bir şey söyleyebilirdi. Daha fazla yüz göz olmalarına gelenekleri de terbiyeleri de izin vermiyordu. Ragıp Bey anladığını belirtmek için başını salladı. Annesi öpmesi için elini uzattı. Şimdi git karınla çocuğunu gör. Ragıp Bey odasına girdiğinde karısı pencerenin kenarında kucağında çocuğuyla oturuyordu. Kocasının içeri girdiğini gördüğünde yerinden bile kıpırdamadı. Şöyle bir baktıktan sonra yeniden pencereye döndü. Aralarındaki nefretin ne zaman başladığını kimse bilmiyordu. Evlendikleri gece mi yoksa daha önce evlenmelerine karar verildiğinde mi ya da daha sonra Dilara Hanım'ın varlığının ikisinde de yarattığı çaresizlikle mi? Ne kendileri hatırlayabiliyor ne de herhangi bir ölü bu konuda açıkça bir zaman verebiliyordu. Ama artık iğrenmeyi andıran bir nefretle birbirlerine dokunmaya bile katlanamıyorlar, göz göze bakışamıyorlardı. Ragıp Bey kuru bir sesle ''Nasılsınız?'' dedi. ''İyiyim.'' Ragıp Bey karısının yanına yürüyüp kucağındaki yeni doğmuş bebeğe baktı. Yumukça gözleri, çıkıklığı şimdiden belli olan elmacık kemikleriyle küçük bir Ragıp Bey gibi yatıyordu. Hiç bilmediği, daha önce hiç hissetmediği garip bir duygu hissetti. Tadı hoşuna giden, sıcak bir şey içermiş gibi bir duyguydu bu. Bütün babalar gibi Ragıp Bey'in de oğluna duyduğu duyguları isimlendirebilmesi, bunlara bir biçim verebilmesi için çevresinin yardımına ihtiyacı vardı. Ama o, hemen hemen hiç evde olmadığından, içinde hissettiği sıcaklığı yerleşik bir sevgi biçimine sokabilecek zamanı olmamıştı. Bir an bebeği kucağına almak istedi ama düşüreceğinden çekindi. Elleri bebeğin yanında çok iri ve acemi kalmıştı. Yavaşça uzanıp parmağını yanağına değdirdi. Yumuşak bebek teninin dokunuşunu şaşırarak fark etti. Elini uzattığında karısı bebeğe biraz daha sarılmış, vermek istemediğini hissettirmişti. Bebeği kendi çocuğu olarak gördü, kocasının onda bir hak iddia etmesini hoş karşılamayacağı seziliyordu. Ragıp Bey uğursuz bir kehaneti duyar gibi karısının o belli belirsiz sarılışında kendine bir düşman yetiştirileceğinin işaretini gördü. Oğlu kendisine düşman olacaktı. Karısının nefreti bu bebeğin geleceğinde ete kemiğe bürünüp bir düşmana dönüşecekti. Ragıp Bey kenarda duran yemek sinisine baktı. Kapaklı bakır sahanlar, dilimlenmiş ekmek ve bir sürahi su vardı. Açlıktan içi kazınıyordu. Hatice Hanım onun yemeklere baktığını gördü. ''Anneniz yemek göndermiş, yiyin isterseniz.'' Ragıp Bey yemeklere bir daha baktı. ''Şimdi gitmem lazım. Kışla da bekliyorlar. Başka zaman yerim.'' ''Nasıl isterseniz.'' ''Bebek nasıl?'' ''İyi elhamdülillah. Bir şey lazım mı?'' Ne lazım olacak? Her şeyimiz var çok şükür. Ben yarın gelip sizi Göztepe'ye götüreceğim. Olur. Nasıl olsa anneniz hazırlıkları yaptırmıştır. Bunu söylerken sesinde kuvvetli bir hınç vardı. Kayınvalidesinin kendisini yok saymasından, ona yapacak hiçbir şey bırakmamasından bunalıyordu. Evin hanımı olmasına izin verilmemişti. Saygıyla ağırlanan bir konuk gibi yaşıyordu Göztepe'deki köşkte. Ama o saygının altında bir sevgi yoktu. Genç kadının babasına hiç benzemeyen hoşgörüsüz dindarlığı, kendisine yaklaşan insanların sevecenliklerini soğuk bir kaya gibi ezip yok ediyordu. İmanı ve inancı arttıkça insanlara duyduğu kızgınlık da artıyor, ne başkalarının kendisini sevmesi mümkün olabiliyor ne de o başka birini sevebiliyordu. Her yerde, her davranışta bir imansızlığın işaretini görüyor, bunu belli ederek kayınvalidesi gibi inançlı insanları da sinirlendiriyordu. Ragıp Bey'e duyduğu nefretin en büyük nedenlerinden biri de onun bir başka kadınla kendisini aldatmasının yanı sıra zina işleyerek günaha batması ve günahı kendi evine, yatağına taşımasıydı. Ona değdiğinde günaha değeceğinden korkuyor, onun için kocasına değmiyordu. Ruh temizliğini sürekli ellerini yıkayarak derilerini tahriş eden biri gibi hastalıklı bir hale çevirmiş, temizlenmekten ruhu tahriş olup yara bağlamıştı. Artık ona dokunulamıyordu. İnsanları değil, onların günahlarını ve zaaflarını görüyor, insanların bu günahlarından kaçmaya çalışırken farkına varmadan sadece zaaflardan değil, o zaafların hemen yanı başında duran sevecenlikten ve sevgiden de uzaklaşıyordu. Kızının insancıl zaafları reddeden sofuca imanı, herkesten çok Şeyh Efendi'yi üzüyor, bunun bir ibadet, bir Allah sevgisi değil, bir hastalık olduğunu herkesten fazla o seziyordu. Osman'a dediği gibi, insanları sevmeden Allah'ı sevemezsin. Ama kızı insanları sevmiyordu ve babasını hiçbir günahkarın üzemeyeceği kadar üzüyordu. Bu duruma üzülen yalnızca Şeyh Efendi değildi. Ragıp Bey de bu sevgisizliğin, ölmekte olan bir ruhun yaydığı çürümüş meyve kokusunu andıran bu ruhsal kokunun nedeninin kendisi olduğunu düşünüyor, karısını her gördüğünde hissettiği vicdan azabından dolayı hem üzüntü çekiyor hem de kendisine sürekli olarak günahkarlığını hatırlatan bu kadından nefret ediyordu. Tekkeden kaçar gibi şeyhe bile veda etmeden ayrıldı. Cümle kapısından çıktığında sırtını duvara dayayıp derin derin soluk aldı. Bir mezarlıktan çıkmış gibiydi. Karısının odasına yaptığı o kısacık ziyaret sırasında hayatın serin kokusunu özlemişti. Haliç kıyılarının yosun, leylak ve gül kokularını içine çekti. Suyun üstünde altın sikkeler gibi kayıp giden güneş ışıklarının menevişlerine baktı. Canı bir sigara yakmak istedi ama bir an önce oradan uzaklaşmak isteği daha ağır bastı. Hızlı adımlarda bir fayton bulabilmek için caddeye doğru yürüdü. Gitmek, bir an önce Dilara Hanım'ın yanına varmak, üstüne sinen bu azap kokusundan sıyrılmak istiyordu. Nişantaşı'ndaki konağa vardığında karısının ruhunda yarattığı sıkıntı zayıf bir gölgeye dönüşmüştü. Onu her zaman olduğu gibi salona aldılar. Biraz sonra Dilara Hanım neredeyse koşarak salona girdiğinde o son gölgede uçup gitti. Ragıp Bey içinin titrediğini hissederken hiç kımıldamadan durdu. Dilara Hanım ise hızla yanına gelip ona sıkı sıkıya sarıldı. "Ragıp, şükür Allah'ıma geri geldin." Bir adım geri çekilip Ragıp Bey'e baktı. İyisin değil mi? Bir şeyin yok değil mi? Tanrım ne kadar merak ettim seni. Yeniden Ragıp Bey'e sarılıp göğsüne yaslandı. Ragıp Bey kımıldayamıyordu bile. Böyle bir durumda ne yapacağını bilemediğinden hareketsiz duruyordu. Yalnızca başını eğip Dilara Hanım'a hissettirmeden saçlarını kokladı. Yapabildiği tek sevecen hareket buydu. Onu da sevdiği kadına hissettirmeden yapmaya çalışıyordu. Aç mısın? Evet, hem de çok. Dilara Hanım hemen ona bir sofra hazırlattı. Yemeklerini elleriyle koydu. Tabaklarını kendisi değiştirdi. Yatak odasının dışında birbirlerine hemen hemen hiç dokunmadıkları halde o gün Ragıp Bey yemek yerken onun saçlarını okşadı. Elini yanağına sürdü. Aşık bir kadının telaşıyla küçük bir uçuş böceği gibi çevresinde dolanıp durdu. Gerçekten de o sırada Ragıp Bey'e aşıktı. Zaten Dilara Hanım'ın bütün duyguları aşık bir kadının duygularıydı. Aşık bir kadın gibi özlemiş, aşık bir kadın gibi merak etmiş, aşık bir kadın gibi kaygılanmış, geldiğini görünce aşık bir kadın gibi sevinmişti. Bu duyguların hepsi gerçekti. Her duygu, özlem, merak, kaygı, sevinç, aşık bir kadının yaşadığı gibi yaşanıyordu Dilara Hanım tarafından. Ama kendi başlarına gerçek olan bütün bir aşikane duygular yan yana geldiğinde ortaya aşk çıkmıyordu. Bütün o parça parça duyguları bir arada tutup onları gerçek bir aşka çevirecek olan o muhteşem vazgeçiş, kendinden, varlığından, hayatından vazgeçme yoktu Dilara Hanım'da. O kendini ve hayatı her an fark ediyor, bunları hiç unutamıyordu. Bir keresinde Osman'a itiraf ettiği gibi, hayatı, insanları ve kendini unutmadan, bunlardan vazgeçmeye razı olmadan da aşk ortaya çıkmıyordu ne yazık ki. Ragıp Bey'in bütün o aşikâne davranışlara rağmen sürekli hissettiği ama adını koyamadığı, kavrayamadığı eksiklik bu vazgeçiş eksikliğiydi. Ragıp Bey bunu hiçbir zaman isimlendiremedi. Birisi bu durumu ona anlatsaydı da herhalde bunun ne anlama geldiğini anlayamayacaktı. İlişkileri boyunca hep aynı tedirginliği yaşadı. Sevdiği kadının her davranışında aşkı gördü ve onun yanından her ayrılışında ise tuhaf ve belirsiz bir kaybetme duygusuna kapıldı. Yemekten sonra Ragıp Bey'i banyoya sokup kendi elleriyle yıkadı. Acı veren, etlerini yakan bir sabırla, sevişmeden buharlarla dolu banyo odasında Dilara Hanım onun bütün bedenine dokundu. Ragıp Bey ise kadınına bir kere bile elini sürmedi. Azgın bedeni kadının kendisini yıkamasına razı olsa da bundan duyduğu çocuksu utanç kımıldamasına engeldi. Dilara Hanım onu yıkarken isyan günlerinde yaşadıklarını, Hikmet Bey'in evinde geçirdikleri günleri anlattı. Ragıp Bey'in bedeninin bu macerayı dinlerken aniden kasılmasının nedenini, kendisini kıskandığını anladığından onu yatıştıracak açıklamayı yapmayı da ihmal etmedi. Zannımca Hikmet Bey Dilevser'den hoşlanıyor. Nereden biliyorsun? Dilara Hanım güldü. Ben bilirim. Dilevser ne diyor? O biraz şaşkın, gururu okşandı ama tam ne olduğunu henüz anlamadı. Banyodan sonra yatak odasına geçip lavanta kokulu çarşaflara kendilerini bırakarak yorganı üstlerine çektikten sonra Ragıp Bey de utancından sıyrıldı. Yatak savaş alanı gibi Ragıp Bey'in kendini rahat ve güvenli hissettiği bir yerdi. Hiçbir oyun oynamadan, hiç konuşmadan ormanda karşılaşmış iki sağlıklı hayvan gibi iştahla seviştiler. Dilara Hanım kendini aşkla ve arzuyla verdi erkeğe. Kalçalarında, bacaklarında, memelerinde, daha sonra Moraran ve Dilara Hanım'ın aynanın karşısında zevkle seyrettiği parmak izleri kaldı. Sakinleşip de Ragıp Bey'in yüzlerce ölüm görmüş göz kapakları uykuya kapandığında, yüzünde tıpkı karısının kucağında gördüğü oğlunun yüzündeki o mutlu bebek ifadesi vardı. 20. Yaz ansızın geldi o yıl. Çisentili, serin bir bahar akşamı, uykuya dalan şehir, ertesi sabah sesleri, renkleri, deniz kokan nemli sıcağıyla yeni bir mevsime uyanmıştı. Denizin oynak ışıltısı bütün şehre vurmuş, İstanbul rengarenk bir deniz taşı gibi birdenbire ısınmıştı. Bir hiçlikten çıkıvermiş gibi gelen zerzevatçılar, kendilerine özgü bağırtıları ve eşeklerinin iki yanına astıkları küfeleriyle şehrin sokaklarına yayılmışlardı. Köşklerin ve konakların bulunduğu semtlerde enginar satıcıları, alaycı bir gülümseyişle erkeklere iyi geldiği söylenen sebzelerinin bulunduğu küfelerini sırtlayarak dolaşmaya koyulmuşlardı. Bohçacı kadınların gelişlerini haber veren seslerinde bir çoğalma, seyyar satıcıların yüzlerinde bir memnuniyet vardı. Şehir bu kımıldanan, yayılan, büyüyen, sedeflenmiş sıcak parlaklığın altında huzursuz bir uykuya dalmış gibi suskundu. Korkmaktan kurtulamamış ama korkuya alışmıştı. Yeni padişahın Mahmut Şevket Paşa karşısındaki korkusuyla ilgili anlatılan hikayeler, şehrin yaşadığı korkunun belki de tek eğlencesiydi. Yeni padişahın haremde kendisine sunulan yeni cariyeler arasından hangisini seçeceğine karar vermek için yürürken, seçtiği kadını işaret etmek için birinin önünde mendilini bıraktıktan sonra yanındakilere telaşla "Acaba paşa buna ne der?" dediğini anlatan söylenti kahvelerde insanları hala güldürebiliyordu. Mahmut Şevket Paşa'nın kendisine çok değerli bir at hediye eden padişaha, "Benim bu kadar kıymetli bir atı bağlayacak ahırım yok haşmetlim." diyerek armağanı reddedişi ise paşanın yarattığı korkuya hak edilmiş bir saygı ekliyordu. Bu durgun hayatın içinde hırsla, hiddetle, ihtirasla konuşup tartışan tek kesim ise subaylardı. Askerin siyasete karışıp karışmaması subayları ikiye ayırmıştı. Mustafa Kemal ile İsmet Bey'in başını çektiği bir grup, askerin derhal siyaseti bırakıp asıl mesleğine dönmesi gerektiğini savunuyordu. Mahmut Şevket Paşa'nın yardımcısı olarak askeri siyasetin içine sokan Enver Bey'in yandaşları ise, askerin yeniden karargahına çekilmesi halinde ülkenin çığırından çıkacağını, mürtecilerin yeniden hareketleneceğini söylüyordu. Hareket ordusuyla İstanbul'a gelmiş olan İsmet Bey'in Mahmut Şevket Paşa'yı ikna ederek bizzat kaleme aldığı bir tebliğ, askerin artık siyasetle uğraşmaması gerektiğini belirtmişti. Ama bu talimatı Enver Bey'in yandaşları dinlemiyordu. Ne zaman iki subay bir araya gelse bu konu açılıyordu. Ragıp Bey ile ağabeyi Cevat Bey de sürekli aynı konuda tartışıyorlardı. Yaz başında Ragıp Bey'in ısrarıyla Cevat Bey Göztepe'deki köşke yerleşmişti. Böylece Dilara Hanım'da kaldığı geceler Ragıp Bey'in de içi biraz daha rahat ediyor, annesiyle karısı için endişelenmekten kurtuluyordu. Anneleri ise yeniden iki oğlunu birden yanında görmekten memnundu. En şaşırtıcısı ise tam bir sopu olan Hatice Hanım'la dine kuşkuyla bakan Cevat Bey'in çok iyi anlaşmaları, çok yakın ve sevecen bir ağabey kardeş ilişkisi kurabilmeleriydi. Neredeyse bütün dindarlarda bir kusur, bir günah bulan Hatice Hanım, Cevat Bey'i asla öbür günahkarlarla bir tutmuyordu. Onun siyasi inançlarını bir din mertebesine yükseltip bunlara sofuca sahip çıkması ve hayatını bir keşiş gibi kadından, zinadan, içkiden, eğlenceden uzak geçirmesi belki de onu sevmesini sağlamıştı. Belki de kardeşine hiç benzemeyen bu subayı kardeşçe sevmesinde, Ragıp Bey'in günahkarlığına duyduğu öfkenin bir türlü ortaya çıkmasına izin vermediği sevginin bir yansıması vardı. Nedenini hiç kimse bilmiyordu bu sevginin. Daha da tuhafı, Ragıp Bey'in küçük oğlunun da babasından çok amcasına gülümsemesiydi. Ragıp Bey'in köşkte kaldığı akşamlar bahçedeki büyük at kestanesinin altına sofra kuruluyor, kadınlar huzurlu bir mutluluk içinde masayı erkeklerin sevdiği yemeklerle donatıyorlardı. Böyle akşamlarda Hatice Hanım'ın kocasına duyduğu nefrette bile bir hafifleme, bir gevşeme seziliyordu. Yemekten sonra kadınlar içeri çekiliyorlar, iki erkek gizli bir yangından savrulmuş gibi uçuşan ateş böceklerine, küçük havuzun gümüşle cilalanmışçasına mat bir parlaklıkla kıpırtısız duran suyuna, ağaçların koyu yeşil gölgelerine bakıp ağustos böceklerinin cırıltısıyla kurbağaların hiç durmayan bağırışları arasında toprak, çiçek ve meyve kokularını koklayarak akıllarını en çok kurcalayan konuya dönüyorlardı. Yaz başında bir bildiri yayınlayan Mahmut Şevket Paşa'nın askerin siyasete karışmaması gerektiğini söylemesi iki kardeşin arasındaki tartışmayı daha da alevlendirmişti. Kahvelerini içerken Cevat Bey kardeşine döndü. Paşa'nın yayınladığı bildiriyi okudun mu? Evet. Bütün bunlar Enver Bey'i kenara itmek için yapılıyor aslında. Koskoca paşa bu oyuna nasıl düştü anlamıyorum. Yahu askeri siyasetin dışına atarsan bu ülkedeki onca yobaza, mürteciye, medeniyet düşmanına kim dur diyecek? Daha bir ayaklanmadan yeni çıktık. Asker olmasa buraların hali ne olurdu Ragıp, bir düşünsene. Asker siyasetten çıksın demek de bir siyaset değil mi? Üstelik bunu söyleyen kim? O da bir asker. Ağabey, ben askerin siyasette kalmasını tasvip etmiyorum doğrusu. Daha önce de size söyledim ya, Balkanlar kaynıyor. Bir Balkan savaşının kaçınılmaz olduğunu sokaktaki çocuk bile görüyor. Siz kışlaların halini bilmiyorsunuz pek. Bu halde savaşa girersek bu tarihin en büyük facialarından birine yol açar. Osmanlı ezilir gider bu savaşta. Cevat Bey yüzünü buruşturdu. Ragıp, Balkan Savaşı'na hazırlanalım, tamam. Etrafımız düşman dolu, bu da tamam. Ama ya içimizdeki düşmanlar? Eski padişahın adamları hazır bekliyor. Biz olmasak çoktan yeniden ayaklanıp yeşil bayraklarını açarlardı. Bunu görmüyor musun hakikaten? Ta Balkanlardaki düşmanın kokusunu alıyorsun da burnunun dibindeki düşmanı görmüyor musun? Anlamıyorum, bu kadar kör olabilir misin? Ben size Şeyh Efendi'nin bana söylediklerini naklettim. Ulema takımı ayaklanmadan yana değil. Ayaklanmada onların rolü de olmadı zaten. Bir iki baldırı çıplak mürteci yüzünden ilelebet siyasette kalamayız ki. Ordu siyasetle bu kadar uğraşırsa askerlikle kim uğraşacak? Askerin hali perişan, hepsi maneviyatsız, yorgun, silahlar eski, paşaların haklı siyasette olduğundan ciddi bir hazırlık yapılmıyor. Ragıp, sen de tutturdun Şeyh Efendi, Şeyh Efendi. Bu mollalara bu kadar güvenme, sonu hüsran olur. Onların derdi askeri bir kıyıya itip yeniden ipleri ellerine geçirmek. Halkı sığıyorlar onlar. Tekkelerin paraları nerelerden geliyor? Zavallı Müslümanların kesesinden. Ragıp Bey iskemlesinde rahatsızca kıpırdandı. Şeyh Efendi bize çok yardım etti. Kaç arkadaşımız onun sayesinde kellesini kurtardı. Kaç yaralımız onun tekkesinde sağaldı. Niye böyle haşin davranıyorsunuz? Tamam, bize yardımı oldu ama bir şeyh bize yardım etti diye bütün siyasetimizi değiştirecek değiliz, öyle değil mi? Bu halk cahildir Ragıp, sen de biliyorsun. Bunlardan biri din elden gidiyor dedi miydi bunlar sokağa dökülür. Halk ayaklanmaya katılmadı abi. Katılsa biz bu işin üstesinden gelemezdik. Hem Balkanlardaki devletler bütün Avrupa'nın da desteğini alıp bize karşı hazırlanırken aklımızı içerideki iki moldaya takmak sizce uygun düşer mi? Bu gidiş iyi değil abi. Asker askerliğini unuttu. Bırakın siyaseti siyasetçiler yapsın. Biz işimize bakalım. Cevat Bey ayağa kalktı. İdare lambalarının kaygan ışıkları içinde gölgesi kocaman bir ağaç gölgesi gibi büyümüştü. Bizim işimiz bu vatanı her düşmana karşı korumak, icabında dışarıdaki düşmana karşı, icabında içerideki düşmana karşı. Askerden başka burayı koruyabilecek kim var? Siyasetçiler diyorsun. Onlar iktidar için analarını bile satarlar. Mültecilerle el ele bunlar iktidara gelirse savaşlarda başarı mı kazanacağız sanıyorsun? Daha beter oluruz. Sen hiç tarihte içeriden çürümüş bir ülkenin savaş kazandığını gördün mü Ragıp? İnan bana, Osmanlı'nın istikbalini belirleyen günler yaşıyoruz. Ordu siyasetten çekilirse göçer bu vatan mültecilerin elinde. Abi ben askerim. Bu mesleğe severek girdim, severek yapıyorum. Benim dediğim, bırakın mesleğimi yapayım. Ama bu mümkün olmuyor. Askeri mahfillerde siyasetten başka bir şey konuşulmuyor. Herkesin aklı siyasette. Vatanı kurtaracağız derken ordu çöküyor. Bunu nasıl görmüyorsunuz? Siyasetçiler iktidar için her kötülüğü yapar diyorsunuz. Siyasete bulaşmış bir ordunun o siyasetçilerden ne farkı kalır peki? Bunu hiç düşünmüyor musunuz? Mahmut Şevket Paşa'ya baksanıza, iyi bir kumandandı. Şimdi bir nevi padişah oldu. Enver Bey cesur bir zabitti. Şimdi siyasetçiden daha fazla siyasetçi. Enver olmasa bu ordu böyle kararlı davranamazdı Ragıp. Genç zabitler ona tapıyor. O bu sevgiyi bileğinin hakkıyla kazandı. Onu yerinden kımıldatmaya kalkarsan ordu ayaklanır. Mahmut Şevket Paşa'ya gelince. Evet, bak orada haklısın. Biz bu paşayla ne yapacağız ben de bilmiyorum. Onu biz getirdik bugün geldiği yere. Ama o bizi şimdi kenara itmeye çalışıyor. Paşayla ne yapacağız ben de düşünüyorum doğrusu. O yaz gecesi büyük bir at kestanesinin altında tartışan iki kardeş bu konunun yüzyıl boyunca tartışılacağını da birkaç yıl sonra Osmanlı'nın tarihindeki en ağır askeri yenilgilerden birine Balkan Savaşı'nda yaşayacağını da bilmiyorlardı. Bütün ciddiyetleriyle ve inançlarıyla tartışmalarına rağmen aslında tartıştıkları konunun ciddiyetinin ve ağırlığının o kadar da farkında değillerdi. Yıllar sonra Ragıp Bey Osman'a, aslında Mustafa Kemal Bey ile İsmet Bey haklıydılar. Ya Enver'i kıskandıklarından ya da durumu herkesten önce kavradıklarından bu mevzunun üzerinde çok durdular. Ama gariptir, kendileri iktidara gelince de askeri siyasetten çıkarmadılar. Mustafa Kemal'in en ateşli taraftarları bile daha sonra onun bu görüşlerini unutmayı tercih ettiler, demişti. Mahmut Şevket Paşa'nın kanlı geleceğine giden yol ise Cevat Bey'in paşayla ne yapacağımızı ben de düşünüyorum sözleriyle açılıyordu. Bu sözler daha sonra başka iddiatçılar tarafından da sık sık tekrarlanacak. Her söylenişte paşayla ölüm arasındaki duvar biraz daha incelecek. Bu cümlenin her tekrarlanışıyla birlikte geleceği biraz daha kararacaktı. Zirvelere tırmanmış herkes gibi paşa da kendi kaderi üstünde küçük insanların ve küçük cümlelerin etkisi olabileceğine asla ihtimal vermiyordu. Ama onun kaderi de bahçelerde, kahvelerde, askeri mahfillerde söylenen bu küçük cümlelerle hiç tanımadığı ve belki de hiç önem vermediği insanlar tarafından belirlendi. Kendi yandaşı saydığı insanlar bu küçük cümlelerle onun etrafından çekilip açıldılar ve onun mermiler karşısında yalnız bıraktılar. O sıkıntılı ve sessiz yaz, birçok insanın bir başkasının hayatını ve kaderini belirlediği, değişik yerlerden gelen hayatların birbirlerine karıştığı, mutlulukların, hayal kırıklıklarının, sevinçlerin, evliliklerin ve acılı yok oluşların yaşandığı bir mevsim oldu. Reşit Paşa'nın kendisine pek yakışan utangaç tebessümüyle Osman'a dediği gibi, herkes bir başkasının kaderiydi. Bunu söyledikten sonra eklemişti. Hepimiz kendi kaderimizden çok bir başkasının kaderi üstünde etkili oluyoruz. Ne garip değil mi? Bazen düşünüyorum da başkalarının müdahale edemediği bir hayatı ve kaderi yaşayabilseydik, herhalde hepimizin hayat hikayesi çok değişik olurdu. Ama ne yazık ki bu mümkün değil. Yaradan sanki hepimizi birbirimize bağlamış, birimiz kıpırdayınca hepimiz kıpırdıyoruz.